Ayrım 70, sayfa 529, 63. bölüm, Berlin, 23 Kasım, 00:15. Schellenberg, Başbakanlığın yeraltı sığınağında Hitler'in özel dairesine girdiğinde Führer'in onu beklediğini gördü. Himmler de oradaydı. Her ikisi de deri koltuklara oturmuş, keyifle gülümsüyordu. Koltuklarından kalktılar. Himmler selam vermek için kolunu kaldırdığında gülümsedi bile.
''Walter, harika haberler. Gerçekten harika.''
Hitler elini Schellenberg'in koluna koydu.
Birdenbire umudum arttı Walter. Moralim yükseldi. Ya Skorzen'den ne haber? Haberleşme odasından çıkarken Roma'dan bir mesaj geldi. Yoğun size rağmen 10 dakika önce havalandılar. Şimdi epey ilerlemiş olmalı.
Hitler heyecanlanmıştı.
Kahire'den gelen mesajı ver.
Schellenberg Deacon'ın gönderdiği mesajın şifresi çözülmüş metnini uzattı. Hitler kağıdı okurken anlatmaya devam etti.
Her şey beklediğimizden de çabuk oldu. Gördüğünüz gibi Holder, Roosevelt'in Manor House'taki odasını belirledi. Tüneli buldu. Tünelin otel bahçesine girmek için kullanılabileceğini öğrendi. Havaalanını eline geçirip Skorzeny'nin adamlarını hedefe taşıyacak araçları hazırladı. O ve ötekiler görevlerinin son bölüm için albayın gelişini bekliyor. Bütün yapacağımız tırnaklarımızı kemirip beklemek.
Hitler okumayı bitirip gözlerini kaldırdı.
Öyleyse bu sona sakladığın son koza gerek kalmadı.
Schellenberg gülümsedi.
Öyle anlaşılıyor.
Hitler birden heyecanlanmıştı.
Eğer Skorzen'in bu işi de başarırsa onu generalliğe yükselteceğim. Hayır, Feldmarschall. O değişik bir adam. Yapamayacağı hiçbir şey yok.
Gerçekten de öyle mi Führer? Hitler mesajı uzattığında suratı yine ciddileşmişti.
Ama daha her şey bitmedi. Üstelik Churchill'in orada bulunmamasına üzüldüm.
Hiç olmazsa Roosevelt namlumuzun ucunda. Haklısınız. İş daha bitmedi ama başlangıcı iyi oldu Mayfuhrer. Hitler'in duyguları yine değişmişti. Kendini koltuğa atıp kolluklara yapıştı. Heyecanını kontrol etmekte güçlük çekiyordu. Suratındaki sevinç, Himmler ve Schellenberg'in uzun süredir görmeye alışmadıkları kadar yoğundu.
Doğru, çok iyi bir başlangıç.
Şabramant, 00:15. Doring'in çığlığı bütün odada yankılandı. Acı çeken vahşi bir hayvanın bağırışı gibiydi. Ses kesilince adamın vücudu kasıldı, başı yere düştü. Soldier'ın adamlarından biri elini Doring'in nabzına koydu.
Öldü patron.
Görüyorum.
Soldier kerpetini masanın üzerine attı. Alman ona hiçbir şey söylememişti. Üç tırnağını söktükten sonra bile. Öfkelenen Soldier kerpetini bütün gücüyle kafasına indirmiş. Bu son darbe Doring'e fazla gelmişti. Alman çığlık atmış, gözleri yuvarlarından fırlamış, burnundan kan boşalıp hareketsiz kalmıştı. Soldier suratındaki yağlı teri sildi. Sinirlerini yatıştırmak için bir sigarillo yaktı.
Pezevenk'in gizlilik yemini etmiş olduğuna bahse girerim. Aklı başında herkes işler buraya gelmeden konuşmuş olurdu. Ama kabul etmeliyim ki bu çok sert çıktı.
Kaşlarını şüpheyle çattı, Doring'in cesedine baktı.
İçimde bir his var, oldukça garip bir his. Hiç de hoşlanmadığım bir his. Deacon ve albay bir Almanla birlikte ne yapıyorlar? Şuna bir bakın. Bana sorarsanız bu da asker.
Belki de kaçmış bir savaş esiridir.
Belki.
Soldier ikna olmamıştı.
Peki şimdi ne yapacağız patron?
Soldier saatine baktı.
Artık gırtlağımıza kadar battık, öyle değil mi? Deacon'ın arkadaşları bir saatten az bir sürede burada olacaklar.
Odayı arşınlamaya koyuldu. Olanları düşünüyordu ama her zamankinden daha şaşkın, daha kararsızdı. Sigarillosunu yere atıp çizmesiyle ezdi.
Almanı iskemleden kaldırın, Arap'ı buraya getirin. Anlaşılan daha da kan dökeceğiz.
00:20. Araba genel karargaha 5 dakikalık yolda karma karışık sokaklarda ilerliyordu. Weaver'ın kafası deli gibi çalışıyordu. Çavuştan kelepçenin anahtarını almanın yolu yoktu. Durumu tamamen güçleşmişti ama çok kısa süre içinde son şansını denemesi gerektiğinin farkındaydı. Yoksa bir hücreye kapatılacak, kaçması imkansız olacaktı. Yan sokaklardan çıkıp sağa döndüler. Araba Nil'in karanlık kıyısında ilerlerken hızlandı. Şoför genç bir onbaşı gözlerini önlerindeki yola dikmiş, Morris dalgın dalgın camdan dışarı bakıyordu. Şoför bir eşek arabasını geçmek için arabayı sağa kaydırdığında Weaver fırsatı kaçırmadı, yana atıldı ve bütün ağırlığıyla Morris'in üzerine bindi.
''Ne oluyor?''
Çavuş çaresiz kaldı, Weaver'ın yükü altında ezildi. Weaver uzandı, ellerini kapının tokmağına vurdu, kapı açıldı. Weaver kapı çerçevesine tutundu ve Morris'e bir omuz vurdu. Çavuş bir çığlık atarak arabadan yuvarlandı. Onbaşı şaşkınlıkla arkasına baktı, frene bastı, araba durmadan önce 30 metre kaydı. ''Allah kahretsin, adamı öldürebilirdin.'' Weaver iki yumruğunu da uzattı, adamın çenesine hızla vurdu. Sersemlemiş şoför geri düşerken Weaver arabadan çıkmıştı bile. 10 dakika kadar sonra arka sokaklarda bir otele girdiğinde ter içindeydi. Güçlükle nefes alıyordu. Yaşlı bir Mısırlı eski bir tezgahın arkasından elinde tesbihiyle çıktı.
''Efendi, telefonunuzu kullanmak istiyorum.'' dedi Weaver nefes nefese. ''Özür dilerim efendi, telefon sadece özel müşteriler için. Bana derhal telefonu göster.''
İhtiyar kelepçeleri gördü, tartışmamanın daha doğru olacağını anladı.
''Holün dibinde bir kabin var.''
Weaver lobinin dibindeki telefonu buldu, güçlükle ayzeyi kaldırıp operatörün cevap vermesini bekledi. Arabanın arka sokağa girdiğini duydu. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Gelenlerin inzibat olmamasını ümit ediyordu. O anda üniformalı Helen Kane'in ön kapıdan girdiğini gördü. Kız kelepçelere baka kaldı.
''Harry, ne oluyor?
İstediklerimi getirdin mi?''
''Evet ama...''
Kızın kolunu tuttu ve kapıya doğru yürürken ''Yolda anlatırım.'' dedi.
00:10 Sanson Şabramant kavşağında sabırsızlanmaya başlamıştı. Cipin yanında bir aşağı bir yukarı yürüyor, dakikada bir el feneriyle saatine bakıyordu. Birden adamlardan birinin seslendiğini duydu.
''Galiba geliyorlar efendim.''
Sanson yola baktı. Şehirden gelip hızla yaklaşan, arkalarında bir toz dumanı bırakan bir dizi ışık gördü. İngiliz askerleri dolu 3 açık kamyon, bir araba, bir cip, bir zırhlı ve en arkada da tepesine bir Brennmanker tüfekle gelen zırhlı bir personel taşıyıcısı gördü. Onlara doğru koştu. Kamyonların arkasındaki arabanın yan koltuğunda oturan binbaşının elinde bir megafon vardı. Sanson ona yaklaştı, açık camdan kimliğini gösterdi ve aceleyle konuştu.
''Yarbay Sanson, kaç adam getirdiniz?''
''100. Bütün bunların nedenini anlatır mısınız efendim?''
Sanson soruyu duymamış gibi davrandı. Arabanın arka kapısını açtı, girip oturduktan sonra şoföre döndü.
''En öne geçip onlara yol göstermeye hazırlan.''
Binbaşıya baktı.
''Şabramant'taki havaalanını biliyor musunuz?''
''Evet efendim.
Şimdi beni dikkatle dinle.''
Helen Kane iki tarafı palmiye ağaçlı dar ve karanlık yoldan kentten çıkıp güneye yöneldi. Bir süre sonra Weaver ''Burada dur.'' dedi. Kız arabayı yolun kenarına çekti. Weaver indi.
''Tabancayı getir.''
''Başını gittikçe daha fazla belaya sokuyorsun Harry. Yaptığının akıllıca olduğuna inanıyor musun?''
''Tabancayı'' dedim Helen.
Oturduğu koltuğun altındaki otomatik koltu çıkardı.
''Temel eğitimden beri hiç silah kullanmadım.''
''Öyleyse şimdi silah kullanmanın en uygun zamanı.''
Weaver yolun kenarına diz çöktü, avuçlarını yere dayadı, kelepçenin zincirini mümkün olduğu kadar gerdi.
''Şimdi.''
Helen karşısına çöktü. Tabancanın namlusunu zincire yaklaştırdı, horozu kaldırdı.
''Tetiği çek!''
dedi Weaver. Tetiği çekti, bir patlama duyuldu. Yerden bir toz bulutu yükseldi, zincirin şakırtısı duyuldu. Weaver ayağa kalktı, bileklerini ovuşturdu. Kelepçenin demirleri hala bileğindeydi.
''El makasını getirebildin mi?''
''Hayır, bulamadım ama bagajda bir demir testeresi ve bazı aletler var. İşe yarar. Şimdi arabanın anahtarlarını ver, biraz geri gideceğim. Orada bir taksi bulursun.''
''Vakit yok. Üstelik ben de seninle geliyorum.''
''Bu senin işin değil Helen. Delilik etme. Zaten şimdiden savaş mahkemesi tehlikesiyle karşı karşıyasın. Hayatını da tehlikeye atmanın bir anlamı yok.''
Kızın sesinde çelik gibi sert bir kararlılık vardı.
''Bütün bu olanlardan sonra son perdeyi kaçıracağımı sanıyorsan yanılıyorsun Harry Weaver.''
Bagajdaki aletleri alıp arka koltuğa attı, arabaya girdi.
''Haydi bin. Ben kullanıyorum.''
Şabramant 00:25 Sanson konvoyu havaalanından 500 metre uzakta, kapıya giden toprak yolun üzerinde durdu. Daha 3 kilometre ötede bütün farların söndürülmemesi istenmiş. Bu nedenle geldiklerinin görülmemesini sağlamıştı. Arabadan inip alana baktı. Ay ışığında gördüğü kadarıyla yetinmek zorunda kaldı. Uzakta iki hangar ve 5-6 kulübe belli belirsiz seçiliyordu. Alanı çevreleyen gerçek bir engel yoktu. Sadece yol boyunca giden dikenli teller görülüyordu. Binbaşıyı yanına çağırdı.
Adamlarından en iyisi iki tanesini seç gözcü olarak gönder. Buraya da bir telsizcinin gelmesini sağla. Emredersiniz efendim.
Binbaşı birkaç dakika sonra bir telsizci ve iki çavuşla döndü.
Bu iş için en iyi adamlarım efendim.
Sensin adamlara baktı.
Alanda bir keşif yapmanızı istiyorum. Dikkati çekecek bir şey var mı araştırın. Özellikle Amerikan askeri kamyonlarına bakın. Ama Tanrı aşkına görülmemeye dikkat edin. Yoksa her şeyi mahvedersiniz. Suratınızı boyayıp hemen gidin. Buraya da mümkün olduğu kadar çabuk dönmeye çalışın.
Adamlar kamyonlardan birinden aldıkları gresle suratlarını ve ellerini boyadılar. Daha sonra karanlığa karışıp gözden kayboldular. Sanson telsizciye döndü.
Raf genel karargahıyla temas kur. Kahire hava sahasına girecek bütün belirsiz uçaklar için radar gözlemi yapmalarını istediğimi belirt. Düşman uçaklarının gelebileceğini sanıyoruz. Bu alanın çevresinde uçacak iki avcı uçağına ihtiyacım var. Buraya hiçbir uçağın inmesine izin verilmemesi şart.
00:45
Gözcüler geri döndüğünde Sanson, "Evet," dedi. "Anlatın bakalım."
Adamlardan biri cevap verdi.
"Her şey sakin görünüyor efendim. Giriş kapısındaki iki nöbetçi yerlerinde duruyor."
"Gözünüze hareketlilik çarptı mı?"
"Fazla bir hareketlilik gördüğümüzü söyleyemem efendim. Her şey normale benziyor. Ama kapıların hemen içinde park edilmiş 3 Amerikan kamyonu gördük."
Sanson yerinden zıpladı. Derhal binbaşıya döndü.
"İçeri giriyoruz. Adamlarını hızlı bir briefing için topla. Peşinde olduğumuz adamların neye benzediklerini iyice öğrenmelerini istiyorum. Özellikle de Salter'ın, Haldır'ın ve o kadının."
01:00 Hasan bir kova suyla uyandırılmış, sürüklenerek odaya getirilmişti. Salter'ın açtığı yaradan akan kan pıhtılaşmıştı. Kafasına yediği darbeden sersemlemişti ama odanın köşesinde Doring'in kanlı cesedini görünce aklı başına geldi.
"O herif daha yardımsever olmalıydı," dedi Salter öfkeyle. "Senin daha akıllı davranacağını sanıyorum. Yoksa sen de aynı durumda kalırsın."
Cesedi gösterdi.
"İlginç bir şey öğrendim. Arkadaşın Alman. Adı da Doring. Bütün bu işte midemi bulandıran bir şey var. İstersen aramızdaki bütün anlaşmazlıkları unutalım. Sen de bana istediklerimi anlat. Ne dersin?"
Hasan gözlerini Salter'a dikti. Bakışlarında hiç de korku izi yoktu.
"Sana hiçbir şey söylemem."
Salter Doring'in cesedine baktı.
"Sana ve şu arkadaşına ne oldu? Her ikiniz de gizli bir örgütün üyesi falan mısınız?" "Sandalyeye oturtun çocuklar. Ellerini bağlayın."
Adamlar Hasan'ı koltuğa oturtup kollarını sıkıca bağladı. Salter kerpeteni eline aldı. Hasan'ın sağ elini tutup kerpetenle işaret parmağının tırnağını yakaladı.
"Terbiyeli olduğumdan son bir kez daha soracağım."
Hasan Salter'ın yüzüne tükürdü. Salter yüzündeki balgamı sildi, kabaran öfkesini kontrol etmeye çalışarak tıslar gibi konuştu.
"Sert tarafsın öyle mi? Bakalım tırnaklarını söküp taşaklarını sıkmaya başlayınca da bu kadar sert olacak mısın?"
Nefretten sırıttı, kerpeteni sıktı.
"Sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Buna heveslenmiyordum dersem yalan söylemiş olurum."
Salter yüksek sesle gülüp kerpetene asıldı. Tırnak parmaktan ayrılmıştı. Hasan gerildi, suratı tere battı. Acıdan gözleri yuvalarından fırladı ama tek bir ses bile çıkarmadı.
"Hala fikrini değiştirmedin mi?"
Parmağından kan damlayan Hasan dişlerini gıcırdattı. Acıdan kurtulmak istermiş gibi gözlerini yumdu.
"Hayır mı? Peki o zaman öteki parmağı deneyelim."
Salter ikinci tırnağı sıkıştırmaya yeltendiğinde dışarılarda bir yerden makineli tüfek takırtıları duyuldu.
"Neler oluyor?"
Adamlardan biri odaya daldığında ayağı fırladı.
"Dert geliyor patron. Hem de kamyonlar dolusu."
Ayrım sonu. Sayfa 536.